yeryüzünde insan etkisinin ulaşmadığı bir yer bulmak oldukça güç. Özellikle de bizim coğrafyamızda. Üzerinde yaşadığımız topraklar binlerce yıllık bir kültürel birikimin yansıması. Günümüz dünyası tam anlamıyla bu coğrafyada şekillendi. Bir arkeolog olarak beni en çok etkileyen şey bu birikimi oluşturan parçalar. Herkes için sıradanlaşmış kavramların oluşmasını sağlayan o küçük adımlar. Günlük hayatımızın her parçası aslında müthiş hikayeler barındıran küçük birer zaman makinesi. Serinin bu bölümündeki yolculuğumuz bizi donmuş dünyalardan, medeniyetimizin yaşam damarlarına, tarımın doğduğu topraklardan, suyu taşıyan yollara ve üzerinde kurduğumuz kontrol ile değişmeye başlayan şehirlerden, tozlu raflarda kalmış el yazmalarına götürecek. Bu, su ve onun sayesinde gerçekleşen iki büyük devrimin hikayesi.
Burası Mace. 180 ülkenin kabul ettiği biyosfer alan. Çok mükemmel bir yer. Doğası ile insan ile. Ama gel gör ki kışı maalesef herkes unutuyor.
Bu serzenişin nedeni bölgede yaşanan kış şartları. Macahel Havzası Türkiye'nin en fazla kar yağışı alan coğrafyalarından biri. Köylüler zaman zaman 5-6 metre yüksekliğindeki kar katmanlarıyla mücadele etmek zorunda kalıyorlar.
10 metre yol yapıldı. Ya 100 metre yol yapılsa ne yazar? 100 trilyon devletimiz masraf yaptı, yol yaptı. 200 trilyon yapsa ne yazar? Niye? Şu anda ulaşım yok. Bugün ayın kaçındayız? Nisan ayına girdik. Yolumuz yok. Köyler arası ulaşımımız yok.
Her yıl ortalama 6 ay süren bu süreç boyunca vadi ile en yakın yerleşim arasındaki tek bağlantı yaşlı bir kar aracı. Ve ondan biraz daha genç bir operatör. Yaşanan kış boyunca 1000 kişilik bir nüfusun tüm ihtiyaçlarını bu ikili gideriyor. 12 saatte aşılan 40 kilometrelik tehlikeli bir rota sayesinde. Ama insanın kış şartlarıyla mücadelesi sadece burayla sınırlı değil. Dünyanın birçok bölgesinde buna benzer durumları görmek mümkün. Ve hatta uzak bir geçmişte çok daha zor şartların yaşandığını bildiğimiz bir dönem var. Buzul Çağı. Milattan önce 120 binlerden 14 binlere kadar dünya uzun bir buzul çağı yaşadı. Ve bu süreç son 8 bin yılda zirve yapmıştı. Bugün yaz aylarında neredeyse tamamen kaybolan Kuzey Kutup Buzulu, o dönemlerde Amerika ve Avrupa kıtalarının ortalarına kadar uzanıyordu. Özellikle kutuplara yakın bölgeler 3-4 kilometre kalınlığında buz kütleleriyle kaplanmıştı. Aynı Macahel'de olduğu gibi buzul çağı şartları da insanlığın küçük yaşam alanlarını hapsetmişti.
Buzul çağını yaşayan insanların bu manzaradan bizim kadar keyif aldığını söylemek biraz zor. Ama bunun nedeni sadece havanın soğuk olması değil. O dönemlerdeki ortalama sıcaklıklar bugünkü ortalamalardan en fazla 10 derece kadar daha düşüktü. Asıl problem yeryüzündeki suyun bu buz kütlelerinin içerisinde hapsolması.
Bu kadar büyük miktarlardaki suyun buza dönüşmesi havadaki nem oranını da oldukça kritik seviyelere düşürüyor. Ve havada yeterince nem yoksa yağmurun oluşması da mümkün değil. Yani yaşamanın neredeyse imkansız olduğu buzulların dışında kalan bölgelerde de inanılmaz bir kuraklık yaşanıyordu. Bu, insanlığın tarih boyunca karşılaştığı en zor şartlardı.
Binlerce yıl boyunca insanlar ya soğukla ya da kuraklıkla mücadele etmek zorunda kaldı. Mağaralar ve zayıf su kaynakları yaşamlarını sürdürebilecekleri yegane yerlerdi. Ama sonra farklı bir şey oldu. Dünya ısınmaya, buzullar da yavaş yavaş erimeye başladı.
Yeni iklim şartları dünya çapında yaşam fışkıran bir ortam yarattı. O nüfus için sınırsız besin kaynaklarıyla dolu bir dünya. Bu sayede insanlar sıkıştıkları yerlerden çıkabildiler ve yeryüzünü keşfetmeye başladılar. İşte bu değişim dünyaya egemen olmamızı sağlayan sürecin başlangıcı. Ve bunların tamamı buzulların erimesiyle ortaya çıkan tatlı su kaynakları sayesinde gerçekleşti. Bunlar sadece dünyanın değil, medeniyetimizin de yaşam damarı.
İşte bu nehir de onlardan biri. İnsanlık tarihi için o kadar önemli ki, üzerinde yaşamış onlarca din, dil ve ırka rağmen adı hep aynı kaldı. Yaklaşık 4000 yıldır bu ırmağın adı Fırat. Bugün artık bir nehirden çok bir göleti andırıyor olsa da, verimli hilal diye bahsettiğimiz toprakları besleyen en önemli iki kaynaktan biri. Ve onun sayesinde insanlık tarihinin en önemli devrimlerinden biri yapıldı.
Tarım. Hayatımızın çok sıradan bir parçası haline gelen bu olgu aslında bizi biz yapan en önemli değişken. Tarihte ilk defa hazır yiyeceklerin toplanması yerine onların üretilmeye başlanması anlamına geliyor. Artan nüfusa karşın doğal yetişen yiyeceklerin oldukça sınırlı olduğu dünyada tarım olmadan hayatta kalabilmemiz mümkün değildi. Ama aslında tarımın insanlık üzerindeki etkisi sadece karnımızı doyurmanın biraz daha ötesinde.
Her buzul çağından sonra yaşam şartlarının mükemmel olduğu dönemler yaşanır. Ama bu sonuncusu diğerlerinden biraz daha farklıydı. İnsanoğlu ilk defa fiziksel ve düşünsel olarak bu kadar gelişmiş bir seviyedeydi. İşte burayı inşa edebilecek kadar gelişmiş.
Göbekli Tepe arkeoloji tarihinin en önemli keşiflerinden biri. Tüm kompleksin ancak beşte birlik kısmı kazılmış olmasına rağmen bu bile yapının işlevi konusunda onlarca soru ortaya çıkardı. Burayı keşfeden arkeolog Klaus Schmidt de birçok sorusuna cevap bulamadan geçtiğimiz yıl yaşama veda etti. Ama aslında buranın ne için yapıldığından çok nasıl yapıldığı çok daha önemli bir soru olabilir. Çünkü Göbekli Tepe'nin keşfi dönem insanı ile ilgili düşüncelerimizi sil baştan kurgulamamıza neden oldu.
Göbekli Tepe'den önceki görüş avcı toplayıcı insanların küçük gruplar halinde taş aletleri kullanarak çok basit hayatlar yaşadıkları yönündeydi. Ama buraya bakınca bu görüş tamamen çöküyor. Bu taşların bazıları 20 ton ağırlığında. Anakaya'dan sökülmüş, taşınmış ve buraya getirilmişler. Üzerlerinde de bugünün heykeltıraşlarını bile kıskandıracak kalitede hayvan figürleri var. Ve bunların tamamı sadece ve sadece taş aletlere sahip insanlar tarafından yapıldı.
Göbekli Tepe'yi inşa edebilmek için birkaç kişinin birkaç günlük emeğinden fazlasına ihtiyaç var. Burası ancak büyük bir grubun bir araya gelmesiyle oluşturulabilecek anıtsal bir yapı. Ve o grubu da uzun bir süre boyunca bir arada tutabilecek bir şey. Belki bir inanç. Ama belki de çok daha somut bir şey. Besin. Kendi yiyeceğini üretebilme yetisi. Ki bunun izleri Göbekli Tepe'nin çok yakınlarında bir yerlerde ortaya çıktı. Karaca'da. Burada yetişen bir çeşit yabani tahıl dünyamızı sonsuza kadar değiştiren şey olabilir.
Norveçli akademisyen Manfred Høyn ve ekibinin gerçekleştirdiği oldukça ses getiren bir araştırma var. Ekip özellikle Orta Doğu'da bulabildikleri yabani buğday türlerinin tamamından örnekler topluyor. Ve sonrasında gerçekleştirdikleri DNA ayak izi analizinde ilginç sonuçlara ulaşıyorlar. Bugün bizim kullandığımız buğday türünün en yakın akrabası burada Karacadağ'dan alınan yabani buğday türü. Ve bunun anlamı şu, insan eliyle ilk tohumlar burada bir yerlerde atıldı. Nasıl bir kurt evcilleşerek köpeğe dönüştüyse, yabani buğday da aynı şekilde evcilleşerek bizim kullandığımız buğdaya dönüştü. Bu Göbekli Tepe'nin ve hatta bugün gördüğümüz tüm yapıların inşa edilme sürecinin başlangıcı. Burası tarımın doğduğu topraklar.
Tarımın doğuşu insan yaşamındaki en büyük devrimlerden biri. Tarım insanları verimli su kaynakları etrafında bir araya getirdi ve buralara yerleşebilmelerini sağladı. Ki yeryüzünde bildiğimiz en erken yerleşimlerin de Karacadağ'ın yakın çevresinde olması sadece bir tesadüf olamaz. Bu Güneydoğu'daki ilk köylerden uzak kıtalardaki şehirlere kadar yayılan köklü bir değişim. Ve bu değişimi taşıyan güç de akarsular. Sadece dünya haritasındaki ana akarsu hatlarına bakarak en büyük medeniyetlerin nerelerde geliştiğini tahmin edebilirsiniz. Fırat ve Dicle etrafında verimli hilal şehirleri. İndus Nehri çevresinde Harappa kültürü. Sarıırmak çevresinde Çin İmparatorluğu. Ve Nil kıyısında Mısır medeniyeti.
Mısır'ın tarımla zenginleşip anıtsal yapılar inşa etmeye başladığı dönem, aynı zamanda ilk kentlerin de ortaya çıktığı dönemdi. Ve bu kentlerdeki en önemli ihtiyaç da suydu. Burada iki seçenek var. Birincisi şehre su taşımak. İkincisi ise şehri hali hazırda suyun var olduğu bir yere kurmak. İşte bu şehir için her şeyin başlangıcı tam da böyle olmuştu.
Hierapolis termal bir su kaynağı üzerine kurulmuş etkileyici bir şehir. Ve muhtemelen bölgedeki termal kaynak binlerce yıldır bilinen bir şeydi. Helenistik dönemde Bergama Krallığı'nı yöneten Attali Tanedağı'nı bu kutsal su kaynağı üzerine bir spa merkezi kurdu ve şehir bu merkez etrafında gelişti. Aradan geçen 2000 yıllık süreye rağmen çok fazla bir değişiklik yok. Bugün de binlerce insan şehrin kurulmasına sebep olan su sebebiyle burayı ziyaret etmeye devam ediyor.
Burada temel bir problem var. Bu gördüğünüz su içilebilir değil. Hierapolis'te yaşayan insanlar termal kaynakların iyileştirici gücünü sonuna kadar kullanmayı bilmişlerdi. Fakat içme suyu sorununu çözmek için farklı yöntemler geliştirmek zorunda kaldılar. Şehrin kurulmasını sağlayan Bergama kralları ise burada olmasa da kendi başkentlerinde inanılmaz bir su temin yöntemi geliştirmeyi başarmışlardı.
Bir kez daha Bergama'dayım. Bu kez yanımda bana eşlik eden bir arkeolog daha var. Bülent Türkmen.
Kale Tepesi'ni olmasa da ilk etapta orta kısmına kadar suyu çıkarabiliyorlar. Özellikle yanından geçtiğimiz derenin Selinos, bu vadiden giden bir hat var ilk dönemde.
Bülent geçtiğimiz yıl Bergama'nın UNESCO Kültür Mirası listesine girmesini sağlayan ekibin önemli bir parçası. Üyelik süreci boyunca sadece antik şehrin kendisini değil, çevresini de detaylarıyla öğrenme fırsatı bulmuş. Ve bugün bizi su ile olan ilişkimizdeki en önemli adımlardan birine ait izlere götürüyor.
Kapının olduğu yerde müsait bir yerde durmamız gerekecek. Bundan sonra evet araç yolumuz bitti. Yürüyerek gideceğiz.
Bülent'le ulaşmaya çalıştığımız yer antik bir rezervuar. Bu, Hellenistik dönemde Pergamon'u besleyen 42 kilometrelik su hattının en önemli parçalarından biri. Hattın 39 kilometrelik ilk kısmı Madra Dağları'ndan Bergama'ya doğru dizilmiş 200 bin pişmiş toprak borudan oluşuyordu. Ve su, kaleye ulaşmadan önce o rezervuarda toplanıyordu.
Evet, Pergamon Krallığı'nın su kaynağına geldik hocam. Yani biraz küçük görünebilir ama kapasitesi oldukça yüksek aslında. Şimdi ana kaynaktan buraya kadar ilk önce bir tek boru sistemiyle geliyor, sonra ikiye çıkıyor, daha sonra yaklaşık da üçe geliyor. Farklı noktalardan da ekler yapılarak bu gördüğümüz şu kenardaki üç delikten su havuza giriyor ve %2'lik bir eğimle buraya kadar getiriliyor suyu. Dolayısıyla geçtikleri noktalarda dağın yamaçlarını dolanarak buraya kadar geliyor. Şimdi buradan başlayacak hat direkt yaklaşık 3 kilometrelik bir mesafeden bir kere de kale tepesine çıkacak. Dolayısıyla burada suyun son temizliğinin, o içinde taşıdığı tortuların temizlenmesi gerekiyor.
Sistemin buraya kadarki kısmı birçok antik şehirde görülebilecek bir yapıya sahip. Ama hattın son 3 kilometresi için aynı şeyi söylemek mümkün değil. Çünkü suyun kaleye ulaşmadan önce derin bir vadiye inip tekrar çıkması gerekiyor. Normal şartlarda sabit bir eğimi takip eden hatlara karşın buradaki yükseklik farkı çok özel bir sorun yaratıyor. Rezervuarla vadi arasındaki 200 metrelik irtifa farkı suyun altına 200 metre dalmakla aynı şey. Bu seviyelerde su, bu boruların her santimetre karesine yaklaşık 200 kilogramlık bir basınç uyguluyor. Ve bu da buna eşdeğer. İşte tam da bu yüzden Bergamalılar hattın son kilometrelerinde başka bir malzeme kullanmak zorunda kaldılar. Kurşun borular.
Bergamalıların kurşun borularla ürettikleri bu çözüm bugün bizim evlerimize su taşıyan sistemin çok erken bir kopyası. Ama bu zekice fikrin Hellenistik dönemdeki yaşam süresi çok da uzun olmadı. Kurşunun insan sağlığına zararlı olduğu fark edilince sistem terk edildi. Ve geriye sadece bazı izler kaldı. Roma dönemlerinden itibaren de yerini su kemerleri almaya başladı. Hatta bu dönemle birlikte neredeyse her şehre su taşıyan bir kemer görmek mümkün. Özellikle de tarihin en büyük şehirlerinde. Ki bunlardan bir tanesi bugün hala İstanbul'a su taşımaya devam ediyor. Ama İstanbul gibi nüfusun yoğun olduğu şehirler için suyun taşınması kadar suyun tutulması da bir o kadar önemli.
Konstantin Roma İmparatorluğu'nun başkentini İstanbul'a taşıdıktan sonra bu şehir dünyanın ekonomik ve politik başkenti haline geldi. Ve bu da sürekli büyüyen bir şehir anlamına geliyor. İşte tam da bu yüzden İstanbul'un ihtiyaçlarını karşılayabilecek boyutlarda bir su deposuna ihtiyaçları vardı.
İhtiyacın giderilmesi çok uzun sürmedi. Şehrin başkent olmasından kısa bir süre sonra inşa edilen bu yapı sayesinde.
Yere batan sarnıcı, 336 sütunun oluşturduğu yaklaşık 10 bin metrekarelik etkileyici bir mekan. Osmanlı'nın İstanbul'u fethettiği ilk dönemlerde kullanılmış olsa da sonraki yüzyıllarda sadece buranın üzerinde yaşayan insanların bodrumlarından su çekmek veya zaman zaman da balık avlamak için kullandığı bir yerdi. Ama Bizans döneminde şehre kemerlerle getirilen su bunun da içinde bulunduğu 3 ana sarnıçta toplanıyordu. Ve bu depolar toplam 1 milyon metreküp su tutma kapasitesine sahip. Bu, milattan sonra 6. yüzyıl için küçük bir baraj anlamına geliyor.
Bugün sarnıçtaki su seviyesi yarım metreyi aşmıyor. Ama Bizans döneminde bu sütunların neredeyse tamamen su altında olduğunu hayal etmek çok da zor değil. yine de bugün su tutmak için kullandığımız barajlarla kıyaslandığında oldukça küçük kalıyor. Aradan geçen 1500 yıl içerisinde bizim su üzerindeki kontrolümüz inanılmaz boyutlara ulaştı. Kurduğumuz barajlar 10 trilyon metreküpün üzerinde su tutuyor ve bu dünya üzerindeki nehirlerin sahip olduğu tüm suların 5 katından daha fazla. Yani akmakta olan suyun daha fazlasını biz tutuyoruz. Bu o kadar büyük bir miktar ki barajların daha yoğun olduğu kuzey yarımkürede biriken ağırlık dünyanın dönüş hızını bile etkiliyor. Son 40 yıldır dünya olması gerekenden saniyenin 8 milyonda biri kadar daha hızlı dönüyor.
Yerebatan Sarnıcı bu süreci başlatan erken örneklerden biri. Bu süreç sayesinde suyun gücünü kontrol etmeyi öğrendik. Ama aslında sadece kontrol etmeyi değil, onun farklı özelliklere sahip olduğunu da. Ve bu dünyayı sonsuza dek değiştirecek bir fark yarattı.
Bu değişim İstanbul'da yaşanmadı. Ama işin üzücü tarafı bunun nedeninin kaçan bir fırsat olması. Bu Avrupa için medeniyetin, bizim içinse bir trajedinin hikayesi. Hikaye Takiüddin Raşit adında bir adamın henüz yeni tahta çıkmış 3. Murat'tan bir rasathane kurmak için izin istemesiyle başlıyor. Sokullu Mehmet Paşa'nın da desteğiyle bu rasathaneye izin çıkıyor. Ama Takiüddin'in aldığı sonuç mükemmellikten biraz uzakta.
Takiüddin'in rasathanesini kurmak için vermesi gereken bir taviz vardı. Yapmak istediği araştırmaları gerçekleştirebilirdi. Fakat gözlemlerini yorumlayarak padişaha bildirmek zorundaydı. Yani devlet kademesindeki resmi görevi bilim adamlığı değil, müneccimlikti.
Takiüddin, kurduğu gözlem evi ve geliştirdiği düzeneklerle dünyada o döneme ait en hassas ölçümleri yapabilecek seviyeye ulaşmıştı. Bugün Avrupa'da herkesin adlarını ezbere bildiği Kopernik ve Tycho Brahe'nin bile üzerinde. Ama o sadece bir astronom değildi.
Takiüddin çok yönlü bir bilim adamıydı. Avrupalıların polimat dedikleri beyinlerden biriydi. Ve aslında İstanbul'a gelmeden önce yaptığı çalışmalarında dünya tarihini değiştirebilecek bir şeylerden bahsetmişti. Ve bahsettiği o şeyi bugün Kandilli Rasathanesi arşivinde görebilmek mümkün.
Kandilli arşivi 20. yüzyıl başlarında rasathanenin kurucusu Fatih Gökmen'in çabalarıyla toplanmış bir koleksiyon. İçeriğinde taş baskı kitapların yanında birçok da el yazması mevcut. Ve bu el yazmalarından biri gerçekten çok özel. Elimde tuttuğum bu kitap 450 yıl kadar önce bizzat Takiüddin Raşit tarafından kendi el yazısıyla yazılmış. Ve aradığım şey kitabın 6. babında.
Takiüddin'in burada not ettiği şey bir hayvanın yardımı olmadan kendi kendine hareket edebilen bir mekanizma.
Tarife göre yanan bir ocak içinde su bulunan bir kabı ısıtıyor. Isınan su buharlaşıyor ve yükselerek dar bir boruya geçiyor. Ve borunun ucundan çıkan buharın gücü yandaki sistemi döndürmeye başlıyor. Ve komik ama orada dönen şey de et döner.
Aslında bu 16. yüzyıla ait bir buhar türbini tanımı. Ama ironik olan şey Osmanlı toplumunda bu teknik sadece ve sadece etlerin eşit kızarması ve kendiliğinden dönmesi için kullanılıyordu. Aynı teknoloji yaklaşık 200 yıl sonra İngiltere'de farklı bir şeylerin ortaya çıkmasını sağladı. Endüstri devrimi.
Su buharının sıkıştırıldığında oluşan gücü fark eden insanlar bunun üzerine odaklanınca ilk buhar motorlarını geliştirdiler. Bunun sayesinde gemiler, arabalar ve fabrikalar yapmak mümkün oldu. Buhar türbinlerini kullanarak elektrik ürettiler ve tüm şehirleri aydınlatmaya başladı. Batı, bizim kebap yaptığımız düzeniklerden yeni bir dünya dönüyor. Doğudaysa değişim pek fazla bir şey.
Takiüddin'in kurduğu gözlem evi ise kuruluşundan sadece 3 yıl sonra padişahın emriyle yıkıldı. Gökyüzünde beliren bir kuyruklu yıldız nedeniyle. Onu tüm detaylarıyla inceleyen Takiüddin'den bir yorum istenmişti ve o da gökyüzündeki bu işareti iyiye yormuştu. Ama ardından gelen veba salgını ve tek destekçisi olan Sokullu'nun ölümü onun çalışmalarının da sonunu getirdi. Sonuçta Şeyhülislam'ın istediği olmuş ve gözlemevi yıkılmıştı. Taküyüddin'in yaşam hikayesi nerede hata yaptığımızı gösteren çok özel bir örnek. Belki biraz fazla duygusal düşünüyorum ama onun döneminde her şey doğru gitmiş olsa bugün uzaya gönderdiğimiz araçların isimleri Galileo, Huygens veya Cassini değil, Taküyüddin ve öğrencilerin isimleriyle anılıyor olabilirdi. Ama biz bunun yerine kebap yapmayı tercih ettik.